şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve Pakı Ehli Beytine salatu ve selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsı 20 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 25 Sefer 1445 ve Miladi 11 Eylül 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın İhsan Kaçar ile Amerika'nın bölgedeki varlığı üzerine yapı röportaj, İran basında seçmeler, Velayet Güneşi'nden Amerika'nın gerçek yüzü ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetle. İslam İnkılabı rehberi Amerika'nın kriz yaratmak peşinde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Irak-Kürdistan Yurtsever Birliği Genel Başkanı ile bir araya geldi. Neçirvan Barzani, İran ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasına bağlı olduklarını belirtti. İran'ın ilk kuzey üssü gelecek seneye tamamlanıyor. Dimitri Peskov, Putin ve Erdoğan'ın gerektiğinde hızlıca bir araya gelebileceklerini belirtti. Ve Mehdi el-Meşat, füze gücümüz saldırganlara ait her noktayı yok edebilir dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerika'nın kurduğu uluslararası kriz grubu ile ülkede kriz yaratmayı amaçladığını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Güney Horasan ve Sistan ve Beluçistan halkı ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde buluştu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasında dünya büyük bir değişimin eşiğinde. Peki bu değişim nedir? Bu değişim Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin gücünün zayıflaması ve diğer bölgesel ve küresel güçlerin ortaya çıkmasıdır ifadesine kullandı. Elde ettikleri bilgilere göre Amerikan hükümetinin Uluslararası Kriz Grubu adı altında bir kuruluş oluşturduğuna dikkat çeken Ayetullah Hamenei, bu grup kendilerince ülkemizde kargaşaya elverişli olan noktalarda kriz çıkarmak peşinde. Bu grup İran'ın bazı noktalarında kriz yaratabileceği kanaatine varmış ve etnik farklılıklar, dini farklılıklar ve kadın gibi meselelerden yararlanıp kriz yaratmayı amaçlıyor. Bu, Amerika'nın planı ve bunu ancak rüyasında görür dedi. Düşmanın düşmanlığında ve planlarında ciddi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, biz de düşmana karşı durma konusunda çok ciddiyiz açıklamasında bulundu. Beyanatının devamında Amerika'nın Suriye'deki başarısızlığı ve Afganistan'dan geri çekilmesine dikkat çeken Ayetullah Hamenei, bu ülkenin zayıfladığının göstergesidir. Diğer sömürgeci ülkeler de Amerika ile aynı kaderi paylaşmakta. Afrika'nın Fransa emperyalizmine karşı çıkması bu örneklerden biridir ifadelerine kullandı. Amerika'nın zayıflığı bu devletin diğer ülkelere karşı plan yapmakta aciz olduğu anlamına gelmediğini söyleyen İslam İnkılabı rehberi, bugün Amerika'nın bölgede İran dahil Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Afganistan ve hatta geleneksel dostları olan Fars Körfezi ülkelerine yönelik planlar yapıyor ifadelerine kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Başkanı Bafel Talibani ile görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında, Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Başkanı Talibani'nin Tahran temasları hakkında Bafel Talibani'nin Tahran ziyareti güvenlik anlaşmasıyla bir ilgisi yok dedi. Öte yandan İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'ı ziyaret eden Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Başkanı Bafel Talibani ile ve beraberindeki heyeti dün kabul etti. İran ve Irak Kürt bölgesel yönetimi ve özellikle Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ticaret, güvenlik ve kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Irak medyası Talibani'nin Tahran ziyaretinde İran yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirmişti. Geçenlerde Tahran, Bağdat ve Erbil, bölücü Kürt terör gruplarının Irak-Kürdistan bölge yönetimi bölgesinden çıkarması ve bu grupların silahlandırılması hususunda üçlü bir anlaşma imzalamıştı. Taliban'ın Tahran temaslarının da bu bağlamda olduğu tahmin ediliyordu. İran ile Irak-Kürt bölgesel yönetimi ve özellikle Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ticaret, güvenlik ve kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki artan gerilemeyi değerlendiren Kenani, Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileriyle temas halindeyiz. Ermeni yetkililer, Azerbaycan'ın çatışmaları yeniden başlatma olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdiler. Ancak Azerbaycanlı yetkililer bize askeri saldırı peşinde olmadıklarını söylediler dedi. Kenani, kuzey komşularla olan ortak sınırların güvenlik konusunda çok hassasız ve bu bölgedeki gelişmeleri titizlikle takip etmekteyiz. Sınırlarımızda güvenlik sorunu söz konusu değil ve emin olun ki İran sınırlarının güvenliği güçlü biçimde korunmaktadır ifadesini kullandı. İran ile Amerika arasında sağlanan tutuklu takas anlaşmasına ilişkin de Kenani bu anlaşmanın çok yakında hayata geçirileceğini açıkladı. Kenani ayrıca Erbain ziyaretçilerine kabul etmeleri ve misafirperverliklerinden dolayı Irak hükümetine teşekkür etti. İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşması hakkında Kenani şunları kaydetti. Anlaşmanın uygulanması konusunda belirlenen süre 19 Eylül 2023 tarihinde sona eriyor ve bu süre uzatılmayacak. Bu konu Irak ve Irak-Kürdistan bölgesel yönetim makamlarına iletildi. Irak hükümeti iyi önlemler aldığını ve taahhütlerine bağlı kaldığını vurguladı. Sayın Irak Başbakanı Sudani de geçtiğimiz günlerde olumlu açıklamalarda bulundu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenmesi beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı ile ilgili bir soruya Kenani, profesyonel ve teknik bir kuruluş olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, bazı güçler ve ülkeler tarafından diğer ülkelere baskı yapmak amacı ile kullanılmamalı ve suistimal edilmemelidir yanıtını verdi. Nasr Kenani, İran'ın Paris Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya da tepki gösterirken bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu bağlamda güçlü protestomuzu hem Tahran'da hem de Paris'te resmi diplomatik, rota ve Fransız yetkililerle yapılan görüşmelerle ilettik açıklamasını yaptı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı bu bölgenin İran ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasına bağlı olduğunu işaretli, Irak'ın Kürdistan bölgesinden İran'a karşı herhangi bir güvenlik tehdidine izin vermeyeceklerini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani'nin ofisinde gerçekleşen görüşmede iki taraf, İran'ın Irak ve Kürt yönetimi ile ilişkilerini güçlendirme yollarını, İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşması, Erbil-Bağdat münasebetleri ve Bağdat ile Erbil arasında geri kalan sorunların çözümünü ele aldılar. Taraflar ayrıca bölgenin durumu ve tarafların ilgilendiği konuları masaya yatırdılar. İran Büyükelçisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerini İranlı Erbain ziyaretçilerine sunduğu yardım ve imkanlardan dolayı teşekkür ederek Tahran'ın Bağdat ve Erbil ile münasebetlerinin önemine vurgu yaptı. Görüşmede Barzani'de önemli bir komşu olan İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemine, ayrıca bu bölgenin İran ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasına bağlı olduğuna işaretle, Irak'ın Kürdistan bölgesinden İran'a karşı herhangi bir güvenlik tehdidine izin vermeyeceklerini belirtti.
İran Uzay Teşkilatı Sözcüsü ülkenin güneydoğusunda Çabahar'da ilk yerli uzay fırlatılış üssünün birinci etabının gelecek yıl tamamlanacağını duyurdu. İran Uzay Teşkilatı Sözcüsü Hüseyin Deliryan, ilk yerli uzay fırlatılış üssünün güneş eş zamanlı yörünge temelli uyduları katı yakıt taktiksel mekiklerle yörüngeye gündeme kabiliyetine sahip olacak dedi. İran'ın yetkili ayrıca Çabahar Üssü İran Uzay Teşkilatı tarafından yönetilen en önemli projelerden olup mega proje sayılmaktadır. Bu proje hükümetin onayıyla 11 yıllık o aranın ardından tekrar başlatıldı. Bütçenin de ayrılmasıyla beraber yapım aşamasına geçildi. Çabahar yerli üssümüzün 3 fazı ve etabı olacak. Mevcutta 1. etabın ortasındayız. Gelecek senenin ilk 6 ayında 1. etabın tamamlanacağını umut ediyoruz. Bu üs, güneş eş zamanlı yörünge temelli uyduları, katı yakıt taktiksel fırlatma füzeleriyle yörüngeye gönderme kabiliyetine sahip olacak dedi. İran Uzay Teşkilatı Sözcüsü şunları da ekledi. Bu üssün ilk aşaması olan alçak yörünge fırlatılmaları platformunun gelecek sene tamamlanmasına şahit olmayı umuyoruz. Planlara ve 10 yıllık uzay programındaki görevlerimize göre çeşitli yörüngelere erişim için özel bir pencere sağlayan bu üssün stratejik konumu da dikkate alındığında yaklaşık 8 yıl içerisinde uluslararası fırlatılışları da bu üsten gerçekleştirilmek istiyoruz. Çevre ülkeleri de bu üste oluşturulacak kapasite ve altyapıyı kullanmaya ve fırlatmalarını bu üsten başlatmaya davet ediyoruz.
Reuters, İran ve Amerika'nın Katar tarafından ulaşılan bir anlaşmaya dayanarak mahkumların değişiminin eşiğinde olduklarını bildirdi. Reuters bugün bilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde İran'a ait 6 milyar dolarlık varlığın Katar bankalarına devredildiği bu hafta Amerikalı 5 çifte vatandaş mahkumun İran'dan ayrılacağını ve Amerika'da tutuklu bulunan aynı sayıda İranlı mahkumun evlerine döneceğini iddia etti. Reuters'e göre Siamak Namazi, Emad Eşraki ve Murad Tahbaz dahil olmak üzere 3 Amerikalı mahkum ve biri kadın olan ve kimliği henüz açıklanmayan mahkumların serbest bırakılacağı iddia edildi. Reuters isimleri açıklanan Amerikalı mahkumlara karşılık İranlı hangi mahkumların serbest bırakılacağını açıklamadı. Doha'nın İranlı ve Amerikalı müzakerecilerin görüşmeleri için ayrı otellerde bulundukları en az 8 tur müzakere olduğunu ve ön toplantılara esas olarak nükleer konulara ve mahkumların serbest bırakılmasına yönelik toplantılara odaklandığını söyledi. Katarlı kaynak, nükleer müzakerelerin bir çıkmaz olduğunu fark ettiler ve mahkumlara odaklanmayı öncelediler. Mahkumların konusu daha kolay dedi. Reuters, üst düzey bir diplomattan alıntı yaparak İran başlangıçta finansal kaynaklara doğrudan erişmek istedi ancak sonunda Katar'a erişmeyi kabul etti. İran yiyecek ve ilaç satın alacak ve doğrudan ödeme yapacak açıklamasında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'un mahkumların serbest bırakılmasının tam zamanını duyurmaya hazır olmadığını söyledi. Ancak Amerika Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ve buna çok hassas ve altında yatan bir müzakere olarak adlandırdı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'un İran'ın Güney Kore'den Katar'daki finansal kurumlarda sınırlı hesaplara transferini sonuçlandırdığını ancak doğrudan İran'a para gitmediğini ve sözlerini ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da katıldığı G20 toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında önemli konulara değindi. Ayrıntılı haberi muhabirimiz Kasım Arcan'dan dinliyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hindistan'da toplantının ardından basın toplantısında soruları yanıtladı, mesajlar verdi. Erdoğan, sürekli gündeme getirdiği 5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım sözünü tekrar hatırlattı ve önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Biz tabii Hindistan gibi bir ülkenin orada bulunmasından iftihar ederiz. Ama biliyorsunuz dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür derken burada sadece Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa beş ülke olsun istemiyoruz. Şu anda gerek daimi üyeler, gerekse geçici üyeler, madem ki bunlar 5+15, biz diyoruz ki tamamı burada daimi üye olsun, dönüşümlü olsun ve dünyada şu anda mevcut Birleşmiş Milletler'deki 195 üyenin hepsini daimi üye yapacak hale gelelim dönüşümlü olarak. Madem ki dünya beşten büyüktür, burada hepsi de daimi üye olmak suretiyle bunun tadını alsın. Ve 5 tane üyenin 2 dudağının arasına dünyayı sıkıştırmıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu yaptığımız takdirde daha güzel bir dünyanın olacağına inandığını söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki görüşmesi için kesin bir tarih bulunmadığını, ancak gerektiğinde iki liderin hızlıca bir araya gelebileceğini söyledi. Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomi Forumu kapsamında RBK televizyonuna demeç veren Peskov, liderler iletişimi mutlaka devam edecek, telefonla sık sık konuştuklarını ve ziyaretleriyle ilgili mütabakatın oldukça hızlı şekilde sağlandığını biliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda kesin bir tarih yok. Ancak gerektiğinde bir araya gelmek için bir yıl daha beklememeyi kararlaştırdılar. Gerektiğinde oldukça hızlı şekilde bir araya gelebilirler dedi. Rusya'nın tahıl sevkiyatı konusunda sorumluluk sahibi tutumunu koruduğunu, ancak tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi için Rusya'ya verilen vaatlerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı, bu ülkeye saldıran ülkelere bu macera perestlik konusunda uyardı ve bu ülkelerin hiçbir kısmının Yemenli füzelilere karşı güvende olmadığını söyledi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşat, bu ülkeye saldıran tarafları eylemlere ve macera perestliklere konusunda uyardı. Hudeyde vilayetinde düzenlenen büyük toplantıda konuşan El-Meşat, Yemen'in füze gücü, Yemen'in herhangi bir noktasından saldırgan ülkelerin herhangi bir şehrinde bulunan herhangi bir hedefi vurma ve imha etme kabiliyetine sahiptir. Hatta kontrolümüz altında olmayan alanları dakik bir şekilde vurabiliriz dedi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı bu vilayette ilk etapta 20 megawattlık güneş enerjisi santrallerin açılacağını duyururken aynı miktarla ikinci etabında yakında başlatılacağını söyledi. Yemenli yetkili ayrıca Yemen halkını hayal kırıklığına uğratmak için birçok çaba gösteriliyor ama Yemenliler işleri yönetme ve zor günlerin insanıdır ve düşmanlar da bunu biliyor şeklinde konuştu.
NATO'nun soğuk savaştan bu yana en büyük askeri tasfikatı gelecek yıl yapmayı planladığı belirtildi. Financial Times'ın aktardığına göre NATO, Rusya'nın olası saldırısını nasıl püskürtmeye çalışacağı konusunu çalışmak için en az 40 bin asker toplayacak. Ayrıca 50'den fazla savaş gemisinin katılacağı tatbikatın 500 ila 700 uçak sortisinde oluşacak. Bu tatbikatın teknik imkanlar nedeniyle türünde bir ilk olduğu kaydedildi.
Kremlin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yakında Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin haberleri doğruladı. Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya lideri Vladimir Putin'in davetlisi olarak önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak. Açıklamada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un önümüzdeki günlerde Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacak ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna ordusunun mevcut taarruzunun mutlu sonu olan bir film olmadığını belirterek, "Mutlu sonumuz olmayacak, çok insanımızı kaybettik," dedi. Ukrayna lideri Zelenski, CNN televizyonu açıklamasında, "Hepimiz başarıya ulaşmak ve mutlu son elde etmek istiyoruz. Öncelikle bu, 1,5 saatlik film değil, karşı taarruzdan bahsediyoruz. Bu mutlu sonu olan bir film değil, mutlu sonumuz olmayacak, çok sayıda insanımızı kaybettik, mutlu son olmayacak, bunu kabul etmek zorundayız," ifadesini kullandı.
Ve Ukrayna-Rusya savaşı sürerken Ukrayna'ya en çok yardım gönderen ülkelerin başını Amerika çekti. Amerika'da Biden yönetimi göreve geldi. Ocak 2021'den itibaren Ukrayna'ya çeşitli kanallar üzerinden yaklaşık 45 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı. Söz konusu yardımın yaklaşık 44 milyar doları Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den beri yapıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'da kriz çıkarma planıyla ilgili. Miladi 1979'da İran'da İslam İnkılabı zaferi ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulmasından sonra Batı bloğunun başını çeken Amerika her daim Batı Asya bölgesinde hegemonyasını kurmaya ve bu bağlamda İran'a yönelik hasmane yaklaşımını sürdürmeye çalışmıştır. Amerika geçen 40 senede İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çeşitli ve ağır yaptırımlar, askeri tehditler, siyasi ve diplomatik karalama kampanyaları ve psikolojik savaş yürütmek gibi tek yanlı girişimler ve politikaları hayata geçirmiştir. Fakat Amerika'nın İran'a karşı bu eylemleri hiçbir sonuç vermiş değil. Buna rağmen Washington hala bu yasa dışı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na aykırı girişimlerini ısrarla sürdürmekte ve Joe Biden'in başkanlığı döneminde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hibrit savaşını çeşitli bahanelerle tırmandırarak sürdürmektedir. Bu çerçevede Amerika bir yandan İran'da kargaşa ve olaylar çıkartıp körüklerken diğer yandan kadınlar dahil İran vatandaşlarını desteklediği iddiasıyla bölücü planları desteklemiştir. Nitekim Amerika ve Avrupalı ortakları 2022 yılında İran'daki kargaşa eylemlerini doğrudan himaye etmiştir. Amerikan yetkilileri defalarca İran'ın parçalanmasından söz etmişlerdir. Onlar İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek ve binlerce senelik medeniyete sahip İran'ı parçalama siyasetini takip etmekteler. Amerika'nın emperyalist politikaları ve hegemonyasına karşı en büyük engellerden biri olan İslami İran'ı parçalamak suretiyle Beyaz Saray yetkilileri büyük bir ülkeyi ortadan kaldırmaya çalışmaktalar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı James Burness, İran'ın 7 parçaya bölünmesini öngören bir planı ortaya koydu. Burness o dönemde İran'ın küresel politika denkleminde önemli bir ülke olmadığını, bu nedenle İran'ın 7 küçük ülkeye dönüştürülebileceğini zannediyordu.
İran İslam İnkılabı'nın zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Amerika'nın İran'ı etnik ve dini farklılıklar üzerinden bölme çabaları yeniden gündeme geldi. Amerikan Üniversitesi'nin Siyonist profesörü Bernard Levison, Büyük Orta Doğu Projesi de Batı Asya bölgesindeki ülkelerin bölünmüşlüğüne vurgu yapılıyor. Lebes şöyle diyor, İslam ülkeleri Batı dünyası için bir tehdittir ve bu ülkelerin bölünmesi gerekiyor ki İslam'ın gücü bir an önce etkisiz hale getirilsin, aksi takdirde İslam Batı'yı yok edecektir. Fakat planlanan odak noktası ve ana kısmı İran'ın bölünmesiydi. Lebes'in planına göre İran 6 parçaya bölünecek, bazı parçaları komşu ülkelere katılacaktı ve Beluç, Arap, Türk ve Kürt etnik grupları İran'dan ayrılacaktır. Böylece İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük düşmanı ve büyük şeytan olan Amerika her zaman İran'ı parçalamak için hasmani planını hayata geçirmeye gayret göstermiştir ve bu doğrultuda İran'da kriz çıkarmak için çeşitli planları hayata geçirmeye ve İranlı kadınlar ve haklarını savunma iddiası ile kargaşa ve isyanlar çıkarmaya çalışmıştır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi defalarca Amerika'nın İran ve diğer ülkelerde kriz çıkarma çabalarına dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda Ayetullah Hamine'yi bugün 11 Eylül tarihinde Sistan ve Beluçistan ve Güney Horasan'dan bir grup vatandaşa hitap ettiği konuşmada dünyanın bir değişim eşiğinde olduğuna işaretle istihbarat bilgilerinden Amerika yönetiminin İran'da ve diğer ülkelerde kriz çıkarmak için kriz grubu kurduğunu ve düşmanın düşmanlığı ve plan yapma konusunda ciddi olduğunu gösterdiğini, bizim de düşmana karşı koymak için oldukça ciddi olduğumuzu ifade ederek, onlarca düşünce ve araştırma ile İran'da birçok kriz yaratacak nokta olduğu sonucuna ulaştığını, etnik temelli anlaşmazlıklar, mezhebi farklılıklar ve cinsiyet meselesini kışkırtmanın Amerika'nın planı olduğunu, ancak onların bu heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin de Amerika'nın İran'a karşı kriz çıkarma çabalarının sonuçsuz kalması ve yaptırımlarının fiyasko vermesinin ardından onlar kadınlar ve etnik gruplarını araç olarak kullanmaya çalıştıklarının altını çizmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın ve ortaklarının komplo ve düşmanlıklarına yenik düşmeyecek kadar köklü ve sağlam olduğunu ortaya koymakta.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Birliği temsilcisinin Tahran ziyareti konusunda. Avrupa Birliği'nin Fars Körfezi özel temsilcisi Luigi Di Maio, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve siyasi işler yardımcısı Ali Bakirikani ile Tahran'da bir araya gelerek Avrupa Birliği'nin İran ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Cumartesi günü Tahran'a gelen Avrupa Birliği'nin Fars Körfezi özel temsilcisi Luigi Di Maio, dün Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve siyasi işler yardımcısı Ali Bakirikani ile görüştü. Kıdemli İtalyan diplomat daha önce Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenmişti. Di Maio'nun Tahran ziyareti bölge turunun devamına gerçekleşti. Di Maio, son sıralarda Bahreyn, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Görünüşe göre bu gezinin asıl amacı Amerika'nın Fars Körfezi bölgesinde oluşan yeni siyasi süreçten duyduğu memnuniyeti göstermektedir. Bu bağlamda Di Maio, Emir Abdullahyan ile yaptığı görüşmede İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşmenin bölgeye faydalı olduğunu söyledi. Bir başka konu, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin dış politika yetkilisi Josep Borrell, İsveç vatandaşı olan bir Avrupa Birliği yetkilisinin İran'da tutuklu olduğunu duyurdu. Görünüşe göre bu açıklamadan birkaç gün sonra Di Maio'nun İran ziyareti, söz konusu şahıs dahil tutuklular takası konusunda müzakere amacıyla gerçekleşiyor. Bu doğrultuda Di Maio, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile görüşmede İran'da tutuklu olan Avrupa Birliği vatandaşlarının serbest bırakılmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nde tutuklanan yabancıların çoğu casusluk yapmakla suçlanmaktalar. Bu hususta İran İstihbarat Bakanlığı geçen yazda yaptığı açıklamada İsveçli bir kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurmuştu.
Diğer bir konu şu ki Avrupa Birliği 13. hükümetin dış politikasında yaradan gerileme düşürme sürecinin devamında İran İslam Cumhuriyeti ile tansiyon ve gerilimi azaltmaya çalışmakta. Aslında Avrupa Birliği İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel denklemlerdeki yeri ve konumunun farkındadır. Avrupa Birliği'nin Fars Körfezi temsilcisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakire Keni ile görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel denklemlerdeki etkin ve önemli rolüne vurgu yaparken İran İslam Cumhuriyeti ile diyalog ve işbirliği yolunun açık olduğunu ve tüm Avrupa Birliği üyelerinin bunu desteklediğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Dimayro ile görüşmede Tahran'ın Avrupa Birliği tarafından bölge ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirecek her türlü gelişime sıcak karşıladığına işaretle İran'ın üzerinde mütabakat sağlanan tüm işbirliği alanlarında güçlü münasebetler kurmaya hazır olduğunu belirtti. Sonuç itibariyle İran İslam Cumhuriyeti, bölge ve dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme politikası çerçevesinde AB ülkeleriyle de ilişkilerini güçlendirmeye önem vermektedir ve bu bağlamda dünkü görüşmede İranlı yetkililer bir kez daha Tahran'ın AB üyeleriyle ilişkilerini geliştirme isteğine vurgu yaptılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Aşağı yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akımla bir olana yok ya, antıbın nabediyiz.
Bir an şey, tarzistinle bir hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü röportajımızda Amerika'nın bölgemizdeki askeri varlığı ve bu konunun olası getirileri ve sonuçlarıyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirmeye çalışmıştık. Bilindiği üzere gün geçtikçe Amerika'nın bölgemizdeki varlığı çeşitli bahanelerle aslında gündeme geliyor. Afganistan'dan sonra Irak ve Suriye ile ilgili de bu ülkenin asker bulundurması ve bunun özellikle komşu ülkeler için nasıl bir etki bıraktığı konusu çeşitli çevreler tarafından konuşup analiz ediliyor. Dünkü sohbetimizde genel olarak bu konuya değindik. Röportajımız biraz uzun sürdüğü için bugün sohbetimizde özellikle Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde Amerikan askeri varlığına değinmek istiyoruz. Bunların ilişkilerinin normal hale gelmesinde Amerika'nın bölgemizdeki varlığı nasıl bir etki bırakıyor şeklinde soruya yanıtlamaya çalışacağız. Daha sonra yine de bölgemizle ilgili İsrail için hangi çıkarların söz konusu olup olacağını da kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Efendim, şimdi Amerika'nın bu bölgemizdeki müdahaleci girişimleri ve tutumları. Şimdi mesela Türkiye ile Suriye ilişkiler çerçevesinde konuşacak olursak, Türkiye-Suriye hükümeti ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor biliyorsunuz. Hatta seçimlerden önce de Sayın Erdoğan sürekli buna vurgu yapıyordu. Peki şimdi bu mesela Türkiye ile Suriye arasında nasıl ele alınmalı? Bu Türkiye'nin isteğine engel teşkil edebilir mi Amerika'nın bu müdahaleci bulunmasını? Öyle düşünmek mümkün mü acaba?
Ya şuradan başlamak gerekiyor. Özellikle mevcut Suriye Türkiye ile samimi bir şekilde ilişki geliştirmek istiyor mu? Suriye samimi bir şekilde Türkiye ile ilişki geliştirmek istiyor mu? Bundan bahsetmek gerekiyor. Şimdi her devletin biraz daha bencil davranmasından kaynaklı Amerika bu boşluktan da çok rahatlıkla yararlanıyor. Yani sen bir boşluk yaratırsan işte güçlü devletler gelir oradan hem politik, stratejik, ekonomik olarak senin coğrafyandan yararlanacaklar. Şimdi dikkat edin, Suriye yani bir türlü yeni bir anayasaya geçiş yapmıyor. Şimdi Suriye, Şam mesela bir türlü Kürtlerle nasıl bir ilişki içerisinden bundan sonra olacağının hesabını, muhasebesini yapmıyor. Çünkü artık eskisi gibi değil. Yani eski Suriye yok ortada. İkincisi Türkiye, Şam'la ilişkilenebilmek için mesela Suriye topraklarından geri çekilmiyor. Şimdi şartlar bu kadar net iken eğer bir araya gelebilmek, Amerika'nın pozisyonunu zayıflatabilmek için bazı adamların toleranslarının olması gerekiyor. Şimdi iki devlet de aslında kendi mevcudiyeti içerisinde adım atmadığı sürece yani bir zayıflık göstergesidir ve bu zayıflık göstergesini Amerika ya da diğer güçler, koalisyon güçleri bunu dolduruyorlar. Mesele buradan bağımsız. Mesela dikkat edin, şimdi Amerika aslında direkt şeye müdahale etmiyor. Yani direkt Türkiye demiyor, sen Suriye'yle neden ilişki geliştiriyorsunuz falan. Ama öyle kodlar oluşturulmuş ki yani bir araya gelme mümkünatı yok. Çünkü belli gruplar var ve bu grupların hareketliği mevcut devletlerin bir araya gelmesi, oturması imkansız. Şunu dikkat edin. Beşar Esad'ın şartı neydi? Beşar Esad diyor ki Türkiye Suriye topraklarından çekilmediği sürece biz kesinlikle normalleşme sürecine girmeyeceğiz diyor. Şimdi bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Peki Türkiye ne diyor? Türkiye diyor kesinlikle biz şu aşamada o topraklardan çekilmeyeceğiz. Ki Türkiye'nin şu anda çekilmesi de imkansız. Çünkü Türkiye mevcut desteklediği grupları nasıl organize, konsolide edecek? Şimdi bir de bu tarafı var. Yani o kadar çetrefilli bir ilişki mevcudiyeti var ki o ilişki çetrefilli ilişki mevcudiyeti yani devletler istese de bir an gelemiyor mevcut sorunlarda. Çünkü çok büyük koşullar ve büyük sorunlar mevcut. Bundan dolayı da Amerika'nın aslında orada durup hani birilerini böyle bir yerlere çomak sokması falan meselesi değil zaten. Amerika kodlarını oluşturmuş. Mevcut devletin kodları zaten birbirlerine karşı çok zıt. Onun için Amerika oradan zaten şu anda lider konumda. Yani şey babında söylüyorum. Yani hakimiyet babında söylüyorum. Yani bunu bu pozisyona getiren aslında mevcut Suriye'nin kendi Şam'ı, kendi politikaları, Ankara'nın kendi politikalarıdır. Yani daha doğrusu politik iç ilişkileriyle ilgili bir şeydir. Yani mesela yıllardır Suriye anayasası mevcudiyeti üzerinden bir tartışma yürütülüyor ve bir adım gidilmemiş. Dediğim gibi yani şunu mesela Suriye, Şam şunu demek lazım. Kürtler senin vatandaşın, tamam kabul, ama sen bundan sonra o vatandaşlarının insani diğer taleplerini, hakları nasıl koruma altına alacaksın? Bunu onlara söyleyeceksin ki onlar da mevcut işte şu anda Amerika ile ilişkilendiğini suçluyor. Onlar da orayla ilişkilenmesinler. Keza Türkiye. Türkiye madem ki öyleyse daha bir adım o topraklardan geri çekileceksin. Şam'a da şunu sunacaksın. Biz şu grupları destekledik bugüne kadar. Bundan sonra biz bu grupları şu pozisyona getireceğiz ve bu pozisyonda bir anlaşmaya genel af ya da belli bir statü içerisinde belli bir anayasa çerçevesinde güvence altına alınarak haklarında biz ondan sonra Suriye vatandaşları olarak o bölgelerde istikrarını devam edecekler. Yani bunlar hiçbir tanesi tartışılmıyor. Çünkü tartışılmadığı sürece mevcut durumda Amerika orada varlığını devam edecek ve Amerika aynı zamanda da zaman zaman Türkiye'den taraf bir takım politik evreler geliştirecek. Zaman zaman SDG'ye yönelik bir takım politik evreler geliştirecek. Çünkü varlığı onlar üzerinden o koşullar üzerinde oluşuyor. Açıkçası şu anda Amerika'nın çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Zaten mevcut ikili görüşmeler ya da anlaşma diyebileceğimiz hiçbir husus ortada yok ve birbirlerinde de çok uzaklar şu anda.
Tahran Radyosu.
Peki son soruda İsrail ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi Amerika'nın Suriye'de sürekli bulunması İsrail için hangi açılardan yararlı oluyor sizce efendim?
Direkt avantaj İsrail için. Yani Amerika'nın, direkt Amerika şu anda İsrail için bir güvence meselesi. Yani İsrail'e yönelik herhangi bir tehditte, herhangi bir şeyde Amerika orada çok net bir şekilde İsrail'in mevcut bir tarafını koruma altına almış. Yani güvence meselesi. İsrail de bu durumdan oldukça tabii ki cesaret alıyor ama zaten bu stratejik bir ilişki biçimi, yani stratejik bir hamle. Yani öyle gelişi güzel hamleler falan değil. Bunlar hep hesaplanmış, 10 yıllık orasını bile hesap altına alınmış stratejik manevralardır. Ya onun için tamamen İsrail'in geleceği ve çıkarıyla ilgili Amerika Orta Doğu'da, yani Irak'ta ve Suriye'de bulunmaktadır. Bakın dikkat edin, mesela İsrail zaman zaman istediği zaman işte hava sahasını da kullanarak Şam'ı bombalayabiliyor. Yani çünkü bu durumda çok rahat, arkasında Amerika var ve zaman zaman yer yer koalisyon güçleri var. Onun için Amerika'nın gittikçe o az önce söyledim, o Golan tepeleri hattını üzerinde İsrail topraklarına, ya da yani İsrail toprakları demeyeyim de o Golan tepelerine biraz daha yaklaşması, tamamen o bölgeyi biraz daha güvence altına alması ve İsrail'in mevcut durumunu daha korunma altına alması ile ilgilidir.
Evet. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Amerika'nın bölgemizdeki askeri varlığı ile ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde Amerika'nın bölgemizde bulunmasının nasıl bir etki bıraktığı konusuna kısaca değindik. İsrail ile ilgili hangi çıkarların söz konusu olup olacağını bugünkü sohbetimizde kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde işgalci Siyonistlerin El Halil'de Filistinlilere saldırılarını sürdürmesi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin jeopolitik değişim ve bölgesel sınırların İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İranlı askeri yetkilinin İran'ın füze alanındaki yeteneklerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Acil Müdahale Komutan Yardımcısı Abbas Nil Foruşan, yeni nesil hipersonik balistik füzeler üzerinde çalıştıklarını ve mevcut hipersonik füzeleri modernize edeceklerini belirtti. Nil Foruşan, yeni nesil hipersonik balistik füzeler geliştiriyoruz. Bugün uçuş menzili 2000 kilometre olan Fetah hipersonik füze gibi füzelerimizin kalitesini ve yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz açıklamasında bulundu. İran ilk yerli yapım hipersonik balistik füzesini 2022'de geliştirmişti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Hacızade, Fettah adını alan bu füzeyi geçen Haziran ayında düzenlenen bir silah fuarı sırasında tanıtmıştı. Hacizade'nin sözlerine göre füze 1400 kilometre menzile sahip ve düşman hava savunma sistemleri için neredeyse yakalanmaz olduğunu savunmuştu. Böylelikle İran, hipersonik silaha sahip olan 4. ülke olma özelliğine sahip.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İranlı üst düzey askeri heyetin Bakü yetkilileriyle bir araya gelmesi, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'in Birleşmiş Milletler'in çevre sorunlarına ilişkin kararlarının uygulanma garantisi olması gerektiğini vurgularken, aksi takdirde iktidardakilerin çevreyi tehlikeye atacağını söylemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yaklaşık 9 yıldır Amerika liderliğindeki Arap koalisyonunun Yemen'de başlattığı savaş nedeniyle yerlerinden edilen Yemenliler temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları zorlu şartlar altında hayat mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler'in Ağustos ayında yayımladığı rapora göre Yemen'de şiddetli çatışmaların çıktığı bölgelerde %80'i kadın ve çocuk olmak üzere 4,5 milyon kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin orta kesimlerinde bulunan petrol zengini Mağrib, güneybatıda nüfus yoğunluğu yüksek Taiz, Kızıldeniz'e kıyısı olan Hudeyde, kuzeybatıda Suudi Arabistan sınırındaki Hicce ve çok sayıda güney vilayetleri Yemenliler için mülteci kamplarının kurulduğu yerler olarak öne çıktı. Hicce vilayetine bağlı sahil kenti Midi kırsalına yer alan El Mehazin Balneyüsü'nde yerlerinden edilmiş çocuğu ve yaşlısıyla 150'den fazla Yemenli aile çölü andıran çorak bir arazide derme çatma kulübe ve çadırlarda içinde bulundukları insanlık dramına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Amerika'nın desteğiyle istifa eden Yemen Başkanı Abdurrabbe Mansur Hadi'yi yeniden iktidara getirme bahanesiyle 2014 yılı Mart ayından itibaren bu ülkeye saldırmaya başladı. Bu ülke halkına çok sayıda kayıp verdirdi. Bu savaşta yüz binlerce Yemenli öldürüldü ve bu ülke ekonomisine 10 milyarlarca dolar zarar verildi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın safran ihracatındaki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Sanayi ve Madencilik Ticaret Dairesi Uluslararası İlişkiler ve Ticareti Geliştirme Komisyon Sözcüsü bu yılın ilk 5 ayında 47 ülkeye 88 milyon dolar değerinde 81.521 kilogram safran ihraç edildiğini, bu yıl safran ihracatında %52 büyüme görüldüğünü ifade etti. Seyyid Ruhullah Lutfi bu yılın başından Ağustos ayının sonuna kadar 47 ülkeye 87 milyon 990 bin dolar değerindeki 81.521 kilogramın üzerinde safran ihraç edildi ve bu ürünün ortalama ihracat değeri 1800 dolara ulaştı dedi. Safranın en çok Çin'e ihraç edildiğini belirten Lutfi, Çin'i sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Katar ve Afganistan'ın izlediğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberiyle 13. Hükümet Kabine üyelerinin görüşmesini ele alacağız. Birlikte dinleyelim.
...24 ila 30 Ağustos tarihleri arası İran İslam Cumhuriyeti'nde hükümet haftası olarak adlandırılıyor. Bu günler İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam devriminden sonra 2. Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve 3. Başbakan Muhammed Cevat Bahuner'in şehadet günlerine denk geliyor. Bu hafta hükümetlerin yıllık performanslarının değerlendirilmesi ve yorumlanması için bir fırsat. Geleneğe göre her yıl söz konusu günlerde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi dönemin hükümet üyeleriyle ve hükümet kabinesiyle bir araya gelerek Recai ve Bahuner şehitlerini anarak hükümetlerin güçlü yönlerini ve iyi eylemlerini sıralar ve zayıf noktalar için de tavsiyelerde bulunur.
Şehitler Recai ve Bahuner İran İslam Cumhuriyeti'nde kısa bir süre, bir aydan az bir süre için hükümet başkanlığı görevindeydiler. Ve Ayetullah Hamine'ye göre çok fazla faaliyet yapma fırsatları olmadı. Ancak onların öne çıkmasını ve eşsiz bir konumda olmasını sağlayan devrimci ve ilahi tutumları oldu. Ayetullah Hamine bu hususta şöyle buyurdu. Yani hayatları kaderleriyle aynı çizgideydi. Yani onlar Allah'ın rızasını arıyorlardı. Tıpkı tüm şehitlerimiz ve Allah yolunda samimi olan, cihad eden tüm mücahitlerin hedefi gibi. Onların hedefleri sırf Allah'ın rızasıydı. Allah'ın rızası ve insanlar için çalışmak onların yaptıklarının ta kendisiydi. Demek ki Yüce Allah bizden halk için çalışmamızı istiyor. Ayetullah Hamine'yi samimi çalışmaya vurgu yaparken İmam Seccad Aleyhisselam'ın şu beyanına atıfta bulundu. Eğer amacım Allah'ın rızası ise düşmanım bile ona zulmetmeyeceğimi hatırlayacaktır. Düşmandır ama ona haksızlık etmeyeceğimden emindir. Arkadaşım ve dostum da ona bir dostluk puanı vermeyeceğimden, başkalarına haksızlık yapmayacağımdan emindir.
İslam İnkılabı rehberi 13. hükümetin faaliyetlerinin 2. yıl dönümüne denk gelen hükümet haftasında Cumhurbaşkanı'nın ve diğer hükümet üyelerinin raporunu dinledikten sonra Cumhurbaşkanı hükümetinin en önemli başarısının halk nezdinde umut ve güveni canlandırmak olduğunu değerlendirdi ve sahada olmaları itibariyle hükümetin performansı bugüne iyi değerlendirdi ve takdir ve övgüye layık gördü. Aslında İslam İnkılabı rehberinin hükümete yönelttiği övgülerinden bir kısmı da yabancı ülkelere ve batılı güçlere duyulan güvenin izlerinin yürütme organında görünmemesinden kaynaklanmaktadır ki bu da ülke açısından çok önemli bir konudur. Bu durum bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik açısından büyük önem taşıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümeti, ülkede korona hastalığının, dışarıda ise baskıların ve ekonomik savaşın hüküm sürdüğü bir dönemde halk kitlelerinde umut kıvılcımları yaratmaya çalıştı. Her ne kadar bu iki yılda Batı'nın özellikle de Amerika'nın yaptırım baskısı ortadan kalkmamış, hatta geçen sonbaharda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı büyük bir hibrit savaş başlatılsa da yürütme organının odak noktası İran'a umut aşılamak olmuş ve bu yönde önemli adımlar da atmıştır. Özellikle ekonomik alanda halkın sorunlarının azalması, yaptırımların başarısız kalması, ayrıca ülkenin bölge ülkeleri ve Asya ülkeleriyle ilişkilerinin kapsamının artırılarak yaptırımların etkisizleştirmesi alanlarında açıkça başarılı bir performans çizilmiştir.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi geçen çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda hükümetin altyapı çalışmaları, makroekonomik göstergelerin büyümesi ve dış politika dahil olmak üzere bazı sektörlerdeki iyi ve güçlü performansını takdir etti. Ayetullah Hamene'yi hükümetin komşularla ilişkiler politikası da dahil olmak üzere dış politika alanındaki faaliyetlerine övgüde bulunarak şunları söyledi. Hiçbir komşuyla çatışmamız olmamalı. Çatışma varsa işbirliğine dönüştürülmeli. Bu konuda adımlar atıldı. Devam etmesi gerekiyor. Bu görüşme Şehit Recai ve Bahünler'in şehadet yıl dönümleri hükümet haftası münasebetiyle düzenlendi.
Seyyid İbrahim Reisi başkanlığındaki İran'ın 13. hükümeti Ağustos 2021'deki çalışmaların başlangıcından itibaren komşularla etkileşimini güçlendirdi. Ekonomik diplomasiyi vurgulayarak dış ilişkilerin temeli olarak çok taraflılığa, bölgesel ve bölge dışı anlaşmalara üyeliğe odaklandı. Ve İslam İnkılabı rehberinin işaret ettiği gibi son iki yılda elde edilen başarılara bakıldığında dış politika gibi alanlardaki başarı görülmektedir. Geçtiğimiz 24 ayda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 19 yurt dışı gezisi gerçekleştirdi. İran hükümeti tarafından 163 uluslararası işbirliği belgesi imzalandı. İran'ın 13. hükümetinin dış politikasının eksenleri arasında komşu ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesi ve komşu ülkelerle ilişkilerin genişletilmesi yer alıyor. Ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da bunu sürekli vurguluyor.
Bu politikanın hayata geçirmesinin açık bir örneği İran ile Suudi Arabistan arasındaki yaklaşık 7 yıllık kopuk diplomatik bağların ardından ilişkilerin iyileşmesi, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel entegrasyonun sağlamlaştırılması için tarihi bir fırsat oluşturmuştur. Bu arada İran'la görüş ayrılıkları bulunan bölgedeki diğer bazı Arap ülkeleri İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini açıkladılar. Örneğin İran'ın Mısır ve Bahreyn ile ilişkilerini çeşitli kanallardan normalleştirme çabaları sürüyor ve Sudan'da İran'la diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasını talep etti. Öte yandan son 2 yılda komşularla ilişkilerin gelişmesi ticari alışverişlerin genişletilmesinde etkili oldu. Öyle ki İran'ın toplam ticaretinde komşuların payı %50'ye ulaştı ve bu durum ülkenin ekonomik büyümesine ve ihracatın artmasına önemli ölçüde etki bıraktı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da komşularla ticari ilişkilerde %14'lük bir büyüme olduğunu duyurdu. 13. hükümetin bir diğer hedefi de bölgesel ve uluslararası kuruluşlara üyelik ve katılımı planlamaktır. Ekonomik ve siyasi çıkarların yanı sıra ülkeyi gelişmekte olan güçlerin ekonomik altyapısına bağlamayı amaçlayan bölgesel ve bölge dışı paktlara üyelik, yaptırımları etkisiz hale getirecek, aynı zamanda tek taraflılığa karşı çıkacak bir önlem olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda İran'ın 13. hükümeti Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmi üye olduktan ve Avrasya Ekonomik Birliği ile ilişkileri genişlettikten sonra son dönemde ticareti artırması, aynı zamanda İran'ın ticaretini artırması beklenen BRICS grubuna üye olmayı başardı.
Muhterem dinleyiciler, Velayet Günşen'den isimli programımızın kapsamında İslam İnkılabı rehberinin kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanı reisi ile görüşmesi ve hükümet haftası ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele alacağız.
Sohbetimiz Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Amerika'da Joe Biden'ın oğlu ile ilgili skandalın devam etmesi.
Amerika halkı ve yetkililerinin yaşlılık konusundaki kaygıları.
İşsizlik oranının artması.
Toplu silahların artması.
Ve Amerikalı uzmanların Ukrayna Savaşı gerçeklerini anlatması.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Şimdi detaylar.
Federal savcılar Amerikan Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden hakkında bu ay sonundan önce büyük jüri iddianamesinin açıklanmasını bekliyor. Söz konusu davada Hunter Biden uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmakla suçlanıyor. Ancak mahkemeye yapılan başvuru belgelerinde savcılar Hunter Biden hakkında hangi suçlamaları getireceklerini belirtmedi. Savcılar davada 29 Eylül'den önce iddianamenin açıklanmasını bekliyor. Hunter Biden'in avukatları savcıların daha önce ateşli silah davasında vardıkları anlaşma kapsamında başka suçlama getiremeyeceğini savundu. Söz konusu anlaşma federal savcıların bazı olası başka suçlar getirmesini engelleyen bir dokunulmazlık maddesi içeriyor. Savunma avukatı AB Lavell Hunter Biden'in anlaşmanın koşullarına uyduğunu belirtiyor. Savcılarsa ateşli silah davasında varılan anlaşma ve Hunter Biden'in vergilerle ilgili soruşturmada suçunu kabul etmesini öngören anlaşmayla birlikte bunun artık geçersiz olduğunu söylüyor.
Savcılar ve Hunter Biden avukatları arasında varılan anlaşma, eski başkan Donald Trump tarafından atanan Amerikan bölge yargıcı Marilyn Noreika'nın Temmuz ayında bazı soru işaretlerini gündeme getirmesi ardından bozulmuştu. Hunter Biden şirket faaliyetleri sebebiyle federal savcılar tarafından soruşturuluyor. Amerika Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Hunter Biden'la ilgili iddianame olasılığı Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin Başkan Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlunun yurt dışındaki şirket faaliyetlerinde rol oynadığına ilişkin kanıtlanmamış iddialarla ilgili olası bir azil sürecine hazırlandığı döneme de rastladı. Cumhuriyetçiler Hunter Biden'ın mali işleri ve babası Joe Biden arasında doğrudan bağlantı kurmaya çalışsa da bugüne kadar Başkan Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlunun şirket işlerine dahil olduğuna ilişkin bir delil sunamadı. Beyaz Saray avukatları ise konuya ilişkin soruları Hunter Biden'ın şahsi avukatlarına yönlendirdi.
Amerika halkının yaklaşık 4'te 3'ü Amerikan Başkanı Joe Biden'in yaşına bağlı olarak mevcut fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin görevine yerine getirme konusunda endişe duyduğunu belirtti. CNN tarafından düzenlenen yeni ankette Amerikan Başkanı Biden'in yaşına, görevdeki performansına ve ülkenin bulunduğu noktaya ilişkin olumsuz görüşler ortaya konuldu. Ankete katılanların %73'ü Biden'in yaşının onun mevcut fiziksel ve zihinsel yeterlilik düzeyini etkilediğini düşündüğünü belirtirken %76'sı yeniden seçildi takdirde bir dönem daha hizmet etme yeteneğini olumsuz etkileyeceğinden önemli şekilde endişe duyduğunu söyledi. Ankete katılan demokratların %60'ı Biden'in yaşının 2024 başkanlık seçimlerinde potansiyel etkisi olacağını işaret ederken %61'i yeniden seçildiği takdirde bir dönem daha başkan olarak görev yapabilme yeteneği konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Biden yeniden seçilirse ikinci dönem görevi için yemin edeceği Ocak 2025'te 82 yaşında olacaktır. Ankette Başkan Biden'in yaşının yanı sıra görevdeki popülaritesi, iş onayı ve performansına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Katılımcılar arasında Biden'ın görev performansı ona %39 puan alırken politikalarının ekonomik koşulları daha da kötüleştirdiğine inananların oranı geçen sonbahardan bu yana 8 puan artarak %58'e çıktı. Katılımcıların %70'i ülkede işlerin kötü gittiğini, Biden'ın görevde olduğu sürenin çoğunda bu durumun kalıcı olduğunu savunurken %51'i hükümetin ülkenin sorunlarını çözmek için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti. Biden'a ilişkin kişisel algılarda da ankete katılanların %58'i onun hakkında olumsuz bir izlenime sahip olduklarını belirtirken yalnızca %33'ü onu başkan olarak görmekten gurur duydukları biri olarak tanımladı. Son ankette Biden'ın halkta uyandırdığı güven Mart ayına göre 7 puan düşüşle %28'e inerken başkan olarak etkili bir şekilde hizmet edecek dayanıklılığa ve keskinliğe sahip olma düşüncesi de Mart'a göre 6 puan düşüşle %26 oldu. 25 ile 31 Ağustos arasında yapılan ankete 1259'u kayıtlı seçmen toplam 1503 yetişkin katıldı.
Tahran Radyosu.
Amerika'da tarım dışı istihdam Ağustos'a 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken işsizlik oranı %3.8'e çıktı. Amerika Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Ağustos'ta 187 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren tarım dışı istihdam verisinin bu dönemde 170 bin kişi artması öngörülüyordu. Ağustos ayında istihdam, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam ederken taşımacılık ve depolamada geriledi. Tarım dışı istihdama ilişkin Haziran ve Temmuz verilerinde ise revizyona girildi. Buna göre tarım dışı istihdamdaki artış Haziran ayı için 185 binden 105 bine ve Temmuz ayı için 187 binden 157 bine düşürüldü.
Amerika'da işsizlik oranı ise Ağustos'ta 0,3 puan yükselerek %3,8'e çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden işsizlik oranı Temmuz'da %3,5 olmuştu. Ülkedeki işsiz sayısı Ağustos'ta 514 bin kişi artarak 6 milyon 335 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,2 puan artışla %62,8'e ulaştı ve Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e yükselirken Amerika Merkez Bankası'nın dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç %0,2 artarak 33,82 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde %0,3 artması yönündeydi.
Amerika'da yılbaşından bu yana en az 484 toplu silahlı saldırı yaşanırken bu rakam geçen gelen aynı döneminde raporlanan saldırı sayısını aştı. ABC News'un haberine göre ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7000'den fazla kaynaktan günlük olarak derleyen silah şiddeti arşivi Eylül'ün sadece ilk 4 gününde ülkede 5 toplu silahlı saldırı yaşandığını açıkladı. Arşivin kayıtlarına göre 2023'te şimdiye kadar en az 484 toplu silahlı saldırı düzenlenirken bu rakam her gün ortalama 2 toplu silahlı saldırı olduğunu gösteriyor.
Arşiv 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı. Yine kayıtlara göre geçen yılın aynı döneminde ülkede 455 toplu silahlı saldırı yaşanmıştı. Silah şiddeti arşivi toplu silahlı saldırı tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosu'nun kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan hariçten en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar toplu silahlı saldırı olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.
Amerikan eski istihbarat subayı Scott Ritter, Batı ülkelerinin şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin sonuçlarını en aza indirmek için çabaladığını belirtti. Ritter, Sputnik açıklamasında Batı'da yeni bir gerçeklik oluştu. Çünkü herkes Ukrayna'da hedeflerine ve amaçlarına ulaşamayacaklarını fark etti. Şimdi kaçınılmaz bir yenilginin sonuçlarını nasıl hafifletecekleri konusunda bir ikilemle karşı karşıyadır yorumunda bulundu. Çatışma hemen şimdi durdurulursa Ukrayna'nın sınırlarının nasıl olacağını kabaca hayal edebileceğini dile getiren uzman, aksi takdirde bu ülkenin mevcut sınırları içinde varlığını sürdürmesi meselesinin havada kalacağını kaydetti.
NATO'nun Ukrayna ordusunun karşı taarruzunu hazırlarken Rusya'yı küçümsediğini belirten Ritter, ittifakın Rusya'yı zayıf olarak gördüğünü ancak iyi organize edilmiş savunma, disiplin ve Rus askerlerinin özverisinin NATO'nun havasını söndürdüğünü vurguladı. Ritter, Ruslar beklenmedik bir şekilde başarılı çıktı ve bu durum NATO'nun planını bozdu diye kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, İnsanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, eşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır ve o pusulada eşin hedefine teveccüh etmektir ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğinin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن